Ayrım 34.
Nasıl bir tepem atmış? Elimde numune öyle kala kalmışım. Canım çıkmış bir araya getirinceye kadar. Bir de üstelik iyi mal. Öyle kavga etmişim dericiyle, dikişçisiyle. Mahcup olmayalım, iş yapacağız diye. Bakın göstereyim size de diye elinin yanından ayırmadığı naylon torbayı atınca Günay bağırıvermişti. Yeter daha. Adam aklını kullanmış, köşeyi dönmüş işte dediydi. Tülin gözlerini devirip bize de bok yemek düşüyor kardeşim. İşte öyle. Aklını makkını kullandığı yok dedi Günay. Öyle öyle aklını kullanmış kardeşim. Gözleri bulutlandı. Hayır dedi Günay. Yine hayır. Fısıldar gibi konuşuyordu. Akılla zeka aynı şey değildir. Zeka şeyleri, insanları işlevsel kılma becerisidir. İki sopayı birbirine bağlayıp ağaçtan muz düşüren maymun zekasını kullanır, aklını değil. Zeka elde olanı olduğu gibi kabul edip kendi amacın doğrultusunda yeni kombinasyonlara sokarak işlerlik kazandırmak demektir. Biyolojik anlamda hayatta kalmak sürecinde kullanılan bir düşünce şeklidir. Oysa akıl anlamaya yönelir. Yüzeyin altında kalanı anlamaya, çekirdeği, gerçekliğin özünü bulmaya yönelir. Aklın kısa vadeli, elle tutulur bir amacı yoktur. Yani insan aklını kullanıp köşeyi dönemez. Yerinden kalktı, Tülin'e sarıldı. Bizim takımın yaptığı hata da çoğunlukla budur dedi, teselli eder gibi. Hatırlasana, butikçilikten yatçılığa kadar ne işler batırıldı. Adam imzasını atmayı bilmiyor, iki kelime konuşamıyor deyip, o poturlu haliyle kazanırsa ben haydi haydi kazanırım deyip ne işlere girdi millet, olmadı. Çünkü o adam zekasını, kurnazlığını kullanıyor, parçaları bir araya getiriyor, muzu düşürüyor. Sen aklını kullanmaya kalkışıyorsun, oysa akıl fiziki, zihni, ruhani varlığımızı zenginleştirmeye yönelir. Akşam tiyatro seyredip Kral Lear'in insanlık kadar eski ve her an güncel trajedisiyle bütünleşip sabah şeyleri ve insanları manipüle edemezsin. Haddini bil sevgilim. Sen bir garip çingenesin. Nene lazım gümüş zurna? Git evine otur, çiçek yetiştir. İyi kardeşim. Mahmut Bey de havasını atsın. Beni eve BMW'siyle göndermeyi teklif etti. Ne haber? Öyle olacak. Boğaz'da yemeğe çıkalım da demedi mi? Demez mi? Diye ünledi Tülin acıyla. Az sonra da kalktı. Ah, ağla sevgili yurdum dedi Günay arkasından. Türkiye tamamdır. Batılılaştın bile. Kurduğu bağlantıları her zaman anlamadığımı söylemiştim. Ne dedin yine? Ters geldi değil mi? Buna batılılaşmak değil, batılılaşamamak diyorsun sen. Hiçbir şey demiyorum Günay'cığım. Ne düşündüğünü sordum o kadar. Tülin'e o konuşmayı hatırlattım. Günay'ın daha o zamandan işi Özden ekibine bırakmasının altında onların pratiğe duyduğu inanç yatıyor olmalıydı. Ama Tülin ikna olmamış, ayrılmıştı. Neden sonra dedi. Şafak da beni istemiyordu. Bir şey söylemiyordu ama ben hissediyordum. Mesela bir ara kooperatif merkezini madem burada istemiyorsunuz Çayırtepe'ye taşıyalım diye tutturdu. Ben oraya nasıl gidecektim ki? Türkçesi işi bırak demekti. Ben de öyle yaptım. Bu defa Şafak Özden başkanı oldu. Onur Oflu da kendisini başkan yardımcısı yaptı. Denetçi Duran Kur'an, Sayman Erol Çiçek. Şafak o ara bir de nutuk attı. Nutuk attı diyorsam attığı koşulları görmeliydin. Günay'ın evindeydik. Öyle yağmurlu, soğuk bir akşamüstü. Şafak Özden en hayat yorgunu genç adam halinde. Günay'ın gözü benim üstümde. Sanki hayatın gerçeklerini görmemi ister gibi. Bir karizması da var canım tabii herifin. Kabul etmek lazım. Sizi çok üzdük biz diye başladı. Kabahat benim. Ortaklarımla anlaşamayacağınızı düşünmeliydim. Ben belediye başkanlığına aday olmaktan da vazgeçtim. Haddimiz değil, parasız olmuyor. Kooperatifi şantiyeye taşır, işin başına geçer yürütürüm. Sizi de rahat bırakırız Tülin Hanım. Öyle bir söyledi ki ben bile hay Allah, paranın gözü kör olsun. Bak işte adam aday bile olmayacak diye düşünmeye başladım. Günay tabii iki kere ikinin dört ettiğini bilse hemen başkanlığa talip olacak ki Şafak rahat etsin, işine baksın. Tabii bu nutku attıktan iki ay sonra adaydı adam. Tam bir hıyarlıktı canım bizimkisi. Bu kadar kötü olacağını ben de düşünememiştim ama hakikaten çok tedirgindim. O kadar ki bir ara Günay'a bu adamları atalım, işi biz götürelim. Biz onların namuslarına güvenmek zorunda kalacağımıza, onlar bizimkine güvensinler diye tutturdum. Dinlemedi tabii. dinlemedi. Sana Duran'a yaptığını anlattım. İnanılmaz şeyler oluyordu canım. Mesela biz neden sonra aydık ki ikinci genel kuruldan başlayarak her şey usulsüz. Mesela kooperatif yöneticileriyle iş ortaklığı olanlar denetçi olamıyor. Bunlar yapmışlar. Biz işin farkında değiliz. Bunlar resmen iki şirkette ortak. O dandik üyelerin istifaları alınmamış, yönetim kurulu tarafından tasdik edilmemişse genel kurulda mutlaka yer almaları lazım. İstifalar alınmadığı gibi adamlar genel kurulda çağrılmadıkları için yönetim fiilen geçersiz. Hangi birini söyleyeyim? Kanun açıkça belirtiyor. Erol Çiçek hem sayman olup hem de proje çizdi diye kooperatiften para alamaz. Peki de korkmuyorlar mıydı? Nihayet herkesin başını derde sokmaz mıydı bu? Hayır, korkmuyorlardı kardeşim. Bir tuhaf, rüyada gibiydiler sanki. Mesela adama peki bir müfettiş gelse ne yapacaksınız diye soruyorsun. İki ellerini iki yanına açıyor. Efendim, dertlendiğiniz şeye bakın, pis pis gülüyor. Koyarsınız cebine birkaç yüz bin, çeker gider efendim. Peki ama ne gerek var bütün bunlara diyorsun. Şu işi düzgün yapsak olmuyor mu? Onun cevabı yok. Bizim anladığımız anlamda yok. Efendim, burası Türkiye, müfettiş yemesin olur mu diye başlayıp devlet memurlarının zavallı maaşlarla geçinemeyeceklerini anlatıyor. Ya da siz bana bırakın efendim, ben hallederim diyor. Size nasıl bırakayım Onur Bey? Bakın, insanlardan çift imza almadan para alıyorsunuz diyorsun. Ne var efendim, makbuzları şimdi şafağa götürür imzalatırım diyor. Götüremezsiniz çünkü şafak burada yok, İstanbul dışında diyorsun. Canım efendim, şafak yoksa Sedat var, atıverir bir imza diyor ve tabii ben deli çıkıyorum. Sedat nasıl imza atar? Kooperatifin ortağı bile değil. Atar efendim, atar. Zaten şafağın her şeyini o imzalıyor. Şafak bu imza benim değil demedikten sonra ne beis var? Mümkün değil. Ortak bir zemin bulup konuşamıyoruz. Kurgu bilim gibi kardeşim diye devam etti Tülin. Ne ki anlattıklarının Asimov'a ağır bir hakaret olduğunu düşündüğümü söyledim. Kolossus'u yazan adamın bu anlattıklarıyla uzaktan yakından ilgisi olamazdı. Bütün bu arada Şafak Özden'in tutumu neydi? Dedim ya, beni istemiyordu adam. Nedenini şimdi anlıyorum. Ben Günay'la arasına girebilecek tek kişiydim. Oysa o Günay'ı manipüle ederek gelmişti bu kadar yolu. Beni ister mi? Tabii arada çok bir şey ters gittiği zaman bağırınıyordum. Mesela efendim, tapu için müracaat edilmiyor, 3 ay, 4 ay edilmiyor, seçimler yaklaşıyor, Günay tuhaf bir içgüdüyle şu tapuyu alın diyor. Söylüyorsun, Şafak Özden birden babalanıyor. Latife'nin hazmisi gibi. Buzdan Kılıçlar'daki hazmi hatırlarsın. Birine hırslanalım, bize haksızlık yapsın, üstümüze 100 kurşun sıksın ölmeyiz, onu öldürünceye kadar yaşarız biz gibisinden pek bir erkeksiz çıkış yapıyor. Hah, tam oldu diyorsun, gene olmuyor. Günay'ın dediği gibi vites atıyor kardeşim adam. Sana anlatmama imkan yok. Nasıl bir yüzsüzlük içindeler. Sevsen olmuyor, dövsen olmuyor. Bir de işin öteki tarafı var. Fazla üstüne gidemiyorsun. Sen benim kadınımı benden daha mı çok kollayacaksın havasına giriyor. Arada Günay var, susuyoruz. Bu son genel kurulda bile sustuk be kardeşim. Son genel kurul seçimlerden birkaç gün önceydi. Şafak'ın o gün Çayırtepe'de, sonu paşa ile biten mahallelerden birinde kahve toplantısı vardı. Gelemediği için yerine Günay'ı gönderdi. Sıkı sıkıya da tembih etti. Dikkat et gülüm. Yönetim kurulu denetçiler aynı kalsın. Yönetim kuruluna ihale yetkisi al, tamam mı? Tamamdı tabii. Ara sokaklarda bir pastanede buluşuldu. Ben de bitkinim. Bir gece önce hiç yatağa girmemişim. O arada her hafta sonu kamuoyu yoklaması yapıyorum. Parasızlıktan sonuçları her pazar elle döküyorum ki pazartesi günü hangi mahallede geriysek oraya adam çıkaralım, Şafak gitsin konuşsun filan. Neyse. Masalar konmuş, millet etrafına dizilmiş. Baktım Duran ortada. Yanıma gelecek gibi oldu. Yüzüne bakmadım. Vazgeçti. Erol orada ama uzak duruyor. Onur konsumasyon halinde. Sedat orada tabii. Abla abla diye etrafımda geziniyor. Beni koruyacak ya bir tür. Ben de sırtına aslan gibi kardeşine dayamış en inançlı kadın halimde geçtim başa oturdum. Şafak dedi ya, yönetim kurulu denetçiler aynı kalsın, ihale yetkisi al. Gözüm Onur'da, bir 3 kağıt atmasın diye. Hükümet komiseri geldi, yanında da çocuğu bir kadın. İşte efendim, bir yerden bir denetçi raporu çıktı. Duran denetçi ya, o raporu gezdirdi. Sonra öğreniyoruz ki denetçi raporunu Onur hazırlamış, o imzalamış. İkinci denetçinin, ki o bizim arkadaşımız bir şair, yerine de imza atmışlar. Sonra bilanço. Bir de ortada Erol'un çizdiği renkli renkli resimler var. Bir tanesi daire planı, bir tanesi de arsaya apartmanların nasıl yerleştiğini gösteriyor. İkincisinde bir de böbrek şeklinde bir mavi boyalı leke. Onur Bey, bu havuz mu yoksa? Niye olmasın efendim? Tülin'in sana söylediği havuz o. Gerçekten de Onur hemen önündeki daireyi kendisine kapatmış. Ama bu arada unutma, avan proje yok, ruhsat yok, bir tapu alınmış, onu da Onur kaldırıp kaldırıp gösteriyor. Kimseden ses çıkmıyor. Nasıl çıksın? Ben en Günay Rodop'la halimle orada oturuyorum ve para ödeyen ortakların hepsi bir biçimde benden dolayı oradalar. Ben de etrafa güvenli gülücükler dağıtıyorum derken sıra seçimlere geldi. Onur Oflu kendisini başkan yardımcılığına getirdi. Bu tabii imza yetkisi demek. O arada bakıyorum, yönetim kurulu yediği olarak adaylığını koymamış bir kızcağızı da yazıyor. Kızcağızı tanıyorum. O zamanlar hep onun yanında geziyor. Bir de hani akıllı uslu başlayıp da sonunda herkesin içinip göbek attığı düğünler gibi insanlar nihai kişiliklerini ortaya dökerler. Oraların müdavimi. Şimdi partide önemli bir yere geldi. Sonra birisi daha, o da onlardan. Ben yine de aymıyorum çünkü adamın kendisini böyle ortaya atmasını acıklı buluyorum. Hani SHP'de herkes herkese başkan der ya, kendimce bu adam hiçbir yere başkan olmadığı için bari bu kooperatife başkan yardımcısı olacak da kendisini tatmin edecek diye düşünüyorum. Efendim, Şafak'ın başkanlığında yeni seçilen yönetim kuruluna ihale dosyasına göre güvenilir firmalardan davet usulüyle ihale yetkisi veriliyor. Karambol'de bir de kooperatifi lüks inşaat haline getiren bir karar geçiriliyor. Yani diyelim ki 20 milyonla da yapılabilecek dairelerin 40'a çıkmasına karar veriliyor yani. Nitelikleri değiştiriliyor, lüks inşaat oluyorlar. Yani Oflu'nun cirosu yükseltiliyor. Tabii o zaman bilmiyorum, meğer kooperatifçilik diye bir sektör oluşmuş. Adamlar alemin paralarını organize edip zengin oluyorlar. Şöyle söyleyeyim, müteahhit olsan, kısmen de olsa kendi paranı kullanırsın. Burada parayı toplayan da sensin, inşaatı yapan da sen. Yasalara göre büyük suç ama zaten yasalar büyük yalanın parçası. Kimin köyünü kimden soruyorsun? Dahası büyük iş adamıymış gibi de yapabiliyorsun. Dahası SHP'lilerdensen bir de yoksul halkımıza konut işte, yatay düşey devingen yapı filan diye siyasal nutuk atmana da imkan veriyor. Çünkü partini bir kere sol diye konumlamışsın. Sağ partiler en sol şeyleri de yapsalar inandırıcı olamıyorlar. Çünkü sosyal gibi S harfiyle başlayan hiçbir kelimeyi ağızlarına alamıyorlar. Neyse canım, genel kurul tıkır tıkır işledi. Onur Oflu, memnun musunuz Güney Hanım? Sizi memnun edebildik mi diyor. Ben de aman estağfurullah, sağ olun. Sedat yanımda bitiyor. Abla, seni eve ben götüreceğim. Abim bırakma dedi. İçim ışıyor. Bir mutlu oluyorum, sorma. Bir tanem o kadar işinin arasında beni düşünüyor. Yok kardeşim, yok dedi Tülin. Kevorkian Diana'nın kocasına demiş ya, bastığı yerde ot bitmeyen Türk'ten sakın diye. Vallahi doğru demiş. Bastıkları yerde ot bitmedi adamların. Ne var ne yok yağmaladılar. Para, aşk, sevgi, saygı, dayanışma, acıma, hoşgörü, ne varsa yağmaladılar. En kötüsü de hoşgörü yağması olmalı dedim. Tülin cevap yerine şöyle bir bakmakla yetindi. Bunları konuştuğumuz zaman 26 Mart seçimleri geçmiş, Şafak Özden belediye başkanı olmuştu. Onur Oflu il meclisi üyesiydi. Erol Çiçek teknik daire başkanlıklarından birisine getirilmişti. Açıkta kalan tek ortak Duran Kur'an'dı. Olacağına bak dedi Günay. Aralarında kızarmasını bilen tek bütünlüklü adam oydu. Desene, dostun bahçesine bir hoyrat girmiş, gülünü dererken dalını kırmış dedim. İnsanlığın bitmez tükenmez sözünü hatırlatır da biraz olsun rahatlar diye umuyordum. Dudakları kıvrılmadı bile. Ben de adamı bunca şeye karşın silkip atmamış olmasını bir türlü kendime yediremiyor, daha doğrusu kendimi bağışlayamıyordum. Sen de bunu anlayamıyorsun dedi Tülin. Değilsen gökten tövbe estağfurullah Hazreti Peygamber inse bir şey yapamazdı. Ahlakla Şafak arasında kalan son bağın kendisi olduğunu biliyordu. O bağı kopartmak istemedi. O zaman seviyordu diye bağırmışım. Aksini hiç söylemedim ki. Hep sevdi dedi. Demet'in Savaş'la evlenmeye karar verme nedenini anlıyordu Rodoplu. Yorulmuştu kız. Eşyalaşmış ilişkilerden sahipsizliğini her an yüzüne vuran, kullanan erkeklerden yorulmuştu. Son darbeyi vuran da bir önceki erkek arkadaşı Hasan'dı. Birinci kuşak İstanbullu bir Kürt'tü Hasan. Demet'in babasının evi gibi kullandığı entel barlara, ilk adıyla çağırdığı Turgut Bora, İsmet Ay gibi tiyatroculara, kolej diplomasına, doğallıkla sergilediği meme yarığına, eksilmeyen kahkahasına, parasızlık korkusuzluğuna, Robert'te okuttuğu oğluna, Çerkez tavuklu, keten peçeteli sofrasına, teyze demenin yersiz kaçacağı bakımlı annesine, en yeni Türkçe konuşmasına, solculuğuna, Tarkovski hayranlığına, bir yerin pazarlama müdürü ciddi kız kardeşine uzaktan ama huşu içinde bakan bir Kürt'tü. Demet'e meftun olmuş olmasını, Demet'i düzerken aslında asla erişemeyeceğini düşündüğü bir dünyayı düzüyor, yani o dünyanın sahibi oluyor olmasına bağlıyordur Rodoplu. Demet'e gelince, o dönemimizin belirli bir sınıfının, esasta kendilerine yeterli kadınlarının tümü gibi erkek adam arıyordu. Bir de ortak aşkları vardı, Deniz. Mutlu sonla bitmiş olsa dillere destan olacak, saygıyla alkışlanacak bir şey yaptı. İşini bıraktı, evini dağıttı, oğlunu annesine emanet etti, erkeğinin ardından Bodrum'a onunla birlikte okyanusları aşacak bir tekne inşa etmeye gitti Demet. Aylarca tezgahtarlık, kasiyerlik yaptı, hiçbir becerisini esirgemediği bir aşk yaşadı. Sonra bir gün İstanbul'dan Hasan'ın evlendirme vaadiyle ifade ettiği 18 yaşlarında güzeller güzeli Aksaraylı bir kız çıka geldi. Kız Hasan'ın eski sekreteriydi. Annesinin başı örtülüydü. Demet'in göğsünde ağladı. Demet Hasan'a eline ne geçirdiyse onunla vurdu ama bir haftalık doktor raporu alan da kendisi oldu. İstanbul'a işe başından karşı olan mazbut annesinin, aklı başında kız kardeşinin başına geleni hak ettiğini ima eden sessizliklerine, oğlunun sitemkar bakışlarına bir enkaz gibi geri döndü. Sorgulamadan soranlar entel bardaydılar. Bu tür serüvenler vakayı adiyeden oldukları, yaşanmaları gerektiği düşünüldüğü için sorgulamıyorlardı ama Demet'in aldırdığı yoktu. Nar çiçeği ruju çılgın giysileriyle yine ortaya çıktı. Bu defa daha bir solcuydu. 12 Mart'ta tam 5 yıl hapis yatan Savaş'la tanıştı. İhanet acısını paylaştı. Savaş, Rus filolojisi mezunuydu. Senarist, yönetmen ve oyuncuydu. Cihangir'de tek başına yaşıyor, bütün İstanbul'u tanıyordu. Demet, annesinin evinde kanepede yatmaktan, yani en basit medeni ihtiyacım ayol, başucumda bir komodin, üzerinde bir lamba, bir sigara tablası, ne bileyim bir kitap, okusam da okumasam da bir kitap. Horlanmaktan, annemle Filiz uyanmasınlar diye eve ayaklarımın ucuna basa basa giriyorum. Musluk bile açamıyorum çocuk gibi. Kaçtı, beraber yaşamaya başladılar. Ne ki Hasan'la geçirdiği gibi bir macera bir kez affedilirdi. Bu yeni ilişkiye bu defa saygın bir şekil vermek onurunu kurtarması açısından gerekliydi. Yaşam yorgunu Savaş'ın evlenme teklifini kabul etti. Sanki bu temize çıkma harekatı olmasa Demet entel barları da kaybedecekti. Demet'in ağırdan satılması, saygın ve sevilen bir kadın olduğuna delalet edecek şekilde itibar edilmesi gerektiği gibi bir duyguyla Osmanlı usulü bir davete kalkıştı Rodoplu. Bu ağırlamada Doktor Sernaya'ya takındığı "bizi sakın hafife alma" tavrı vardı. Ziya Bar'da Fatma'ya yönelen saldırıda Yusuf'a karşı çıkmasını anımsatan bir tavır vardı. Demet, Savaş ve Tülin üçlüsüne telefonu çıkaramadığı için kapıdan uğradığını söyleyen Diana Pavlovich de katıldı. Dört kadının arasına düşen erkeği rahatlatmaya çabalayan Tülin, ortak bir konu bulmuş olmanın sevinciyle Pavlovich'in mesleğini, işe televizyon yazarı olarak başladığını bir nefeste anlattı. Savaş her gün sahici bir Hollywood film senaristiyle karşılaşıyormuşçasına nadan bir tavırla elini sakalına dayadı. "Sorar mısınız, senaryo yazarken nereden başlıyor? Determine ettiği karakterlerin yaşamı mı, öykünün kendisi mi?" diye Amerikalıyı şaşkına çeviren bir soru sordu. "Oh shit man," dedi Diana. "Kim aldırır? Bir ucundan başlarsın, sonra zaten karakterler de öykü de kendi başlarının çaresine bakarlar. Kendi kendilerini geliştirirler yani." Rodoplu'ya döndü. "Öyle değil mi?" "Herhalde," dedi Rodoplu. "Bilemem." Savaş'a döndü, söylenenleri çevirdi, küfürlü kısmını atladı. Kösnül dudakları alaycı bir ifadeyle kıvrıldı. "Marjinal," dedi Savaş. "Marjinal zaten." Tülin arkadaşına aman sakın damadı paralama mesajı çaktı. Hiç yapar mıyım diye cevapladı Günay. Ne ki savaş bitirmeyecekti. Elini cebine daldırdı, piposunu çıkardı. Tülin'le yine göz göze geldiler. Haydi diyelim fuları boynu üşüyor diye takmış. Sakalını tıraş olmaktan üşendiği için uzatmış. İyi de kardeşim bu pipo da neyin nesi? Savaş Bey nerelisiniz? Rodoplu dayanamamıştı. Adana dedi adam, Adanalıyım. Sesindeki bir itirazınız mı var tınısı? Kaçırılacak gibi değildi. Dayana Pavlovich'e döndü, bir yazar diye sürdürdü. Düzene ister sizin yaptığınız gibi boyun eğsin, ister baş kaldırsın, bir tanıktan başka bir şey değildir. Ne diyor, ne diyor? Rodoplu çevirdi. Boyun eğen kim? Savaşa döndü. Peki ya yaratıcılık? Yaratıcılık ne olacak? Yazınsal bir yapıt, uygarlığa ilişkin bir belgedir. İşçi sınıfının mücadelesini, iktisadi gelişmeyi belgeler. Aristokratik hiyerarşiyi, burjuvazinin kapkaççılığını, ezilen işçi sınıfının acılarını anlatır. En suya sabuna dokunmayan, bağımlılıktan en çok kaçan yapıtlar bile toplum bozukluklarına tanıklık ederler. Yani, Rodoplu'ya döndü, bunları bana neden anlatıyor? Ne anlamalıyım şimdi? Beyefendinin Marksist olduğunu dedi Rodoplu. Onu anlamalısın. O bir Marksist dedi Dayana. Anlıyorum. Tüm ilgisini kaybetmişti. Mutfağa giden Tülin'e seslendi. Hey sana yardım edebilir miyim? Rodoplu rakının kurtarıcı gibi yetiştiğini sandı ama savaşın alkolik olduğunu unutmuştu. İlk bardakları onulmaz bir acısı varmış gibi gittikçe kasılan bir yüzle içti savaş. Karardıkça karardı. Sessizleştikçe sessizleşti. Gözlerini tabağa dikti, kas katı bekledi. Kadınlar kendi aralarında konuşmayı, her şey yolundaymış gibi yapmayı sürdürdüler. Ne ki davet nişan yemeği olmaktan çıktı, misafirlerin, evin, eşinin gününe istemeden düşmüş erkeğini, sıkılıp da hırsını sonradan karısından almasın diye el birliğiyle pohpohladıkları bir mizansene dönüştü. Demet'in onca güldükleri hayat zor korkuyorum, korkma, korkma, korkma numarası büyüsünü kaybetmişti. Onu izleyen yumruk ettiği ellerini omuzlarını vura vura yaptığı mastika işe yaramadı. Laz fıkralarının anlatımına geçildiği sırada Flaubert'in romantizmi Madame Bovary gibi sağlıksız bir kahraman yaratmıştır diye söze giriverdi savaş. Nihayet konuşmuş olmasından duyulan mutluluk gürültüyü kesti. İzleyen nutuk tarihlerin edebiyat akımlarının birbirine karıştığı deli saçması bir diskurdu. Flaubert romantikliği realist akımın ilk temsilcisiydi. Hugo'nun Cromwell'i romantik akıma neyse, Madame Bovary realist akıma oydu. Hayır, fütürist akımın Marksizmle ilişkisi yoktu. Tam tersine faşizme temel teşkil etmişti. Tarihin gözlemleyeceği her şey anlamsızdır diyen Racine değil, Valéry'ydi. Yaşanan Turgut Reis 21 Ağustos 1565'te Nice'de kareye çıktı saçmalıydı. Ne ki Demet hayran hayran dinliyordu.